öğretmenlik geçmişi var. Bu öğretmenlik geçmişinin içinde de büyük bir zaman diliminde okullarda yöneticilik yapmış ve İSKON merkezlerinde çocukların gelişiminde, çocuklara ders vererek onların gelişimine çok büyük katkıda bulunmuş. Çok büyük fedakarlıkları var. İSKON'da birçok adamının okul çağında bütün bilgileri almasına yardımcı olmuş. Ve aslen doğum yeri Amerika ve Amerika'da Krishna Bilimciyle tanışıyor. Ve 13 yıldır da, yaklaşık 13 yıldır da dünyayı dolaşıyor. Ve bu edindiği bilgileri insanlarla paylaşıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendisi buraya geldiği için çok teşekkür ederiz. Ve bugün Zihne Talimatlar isimli bir seminer olacak. Aslında bu seminer bir kitaba dayanıyor ve çok kalın bir kitap. Zihne Talimatlar, Manashiksha diye geçiyor Sanskritçe'de. Bugün de beraber kendisinden bunu dinleyeceğiz. Hare Krishna. Telefonu vereyim ama şarjım çok yok.
This is July 14th, 2019 in Istanbul, Turkey. And we're going to be giving a seminar on this book.
Ben bu kitap üstünde seminer vereceğim.
Which is The Splendid Instructions to the Mind.
Ve bu zihne talimatları içeriyor.
It's written by a great teacher in our tradition about 500 years ago.
Bu bizim kendi geleneğimizde büyük öğretmenlerden bir tanesi tarafından 500 yıl önce yazılmış bir kitap.
His name is Raghunath Das Goswami.
Onun ismi Raghunath Das Goswami.
And there was a commentary written over 100 years ago by another of our great teachers called Bhaktivinoda.
Ve bundan 100 yıl önce de Bhaktivinoda isimli başka bir öğretmen tarafından bu kitaba dair yorumlar ve açıklamalar yapılmış.
He wrote two commentaries, one in prose and one in poetry.
Yani bir tanesi,
yeah, the colors completely messed
up. Bir tanesi şiir, bir tanesi.
So this is the first time that the poetry or song commentary has been translated.
Bu da ilk defa bu kitap ve şiir olarak çevrilmiş hali buradaki.
And we have 120 black and white illustrations of this commentary.
Kitap içinde 120 tane siyah beyaz illüstrasyonlar var, resimli açıklamalar var.
Then we also have 12 full color paintings.
Ve 12 tane de renkli resimler var içinde.
Translation.
Bu resimler özellikle bu çeviri için yapılmışlardı.
And we also have in here a commentary of contemporary devotees of Krishna.
Burada aynı zamanda Krishna'nın adananları, yani daha çağdaş olan adananları yapmış olduğu yorumlar da var.
Shivaram Swami, Sachinandan Swami, Abhakti Vigyan Swami, Jai Dwaita Swami, and myself.
Shivaram Swami, Sachinandan Swami,
Ben, Abhakti Vigyan Swami, Jai Dwaita Swami, and myself. Hare Krishna. So I wasn't able to bring any books here to sell.
Ben buraya satmak için herhangi bir kitap getiremedim.
So if you're interested in getting a copy.
Eğer bir kopyasını edinmek istiyorsanız,
they are available on Amazon.
Amazon'da alabilirsiniz.
You can get them in a Kindle version.
Kindle içinde uygun bir versiyonu var, onu da alabilirsiniz.
Or print.
Ya da yani çıktı olarak da alabilirsiniz.
This particular book was printed in India.
Bu kitap özellikle Hindistan'da basıldı.
The ones on Amazon are paperback.
Ve Amazon'dakiler paperback means the material of the inside or the outside?
This is what we call hardcover. It's soft cover. I don't know what you call it. We call it a paperback.
Yani bunlar kalın ciltler ama Amazon'da aldığınız daha ince kapaklar.
And it's in two volumes.
Ve iki volümden oluşuyor.
So it looks like this with volume two.
bunun gibi görünüyor. Yani bu ikincisi.
Volume 1 and Volume 2.
Cilt 1, cilt 2 gibi.
But it's, you can also buy it from India like this.
Aynı şekilde Hindistan'dan da bu sert kapaklı olarak alabilirsiniz.
So whose book is this? Thank you very much for bringing it.
Getirdiğin için çok teşekkürler.
We're going until what time?
Kaça kadar devam ediyoruz? 7:30-7:45'e kadar devam ediyoruz.
7:45. I have a very short version here.
Çok çok kısa bir
version. Well, why don't I'll end early and then we can have discussion.
Daha erken bitirip belki üzerine konuşabiliriz.
So this is just a very quick overview.
Bu çok kısa bir özet olacak.
There's 12 verses. We're not going to be looking tonight at all of the verses.
12 tane kıta var. Bu 12 kıtanın hepsine bakamayacağız bu akşam.
So it's like a little taste.
Sadece biraz tad almış olacağız.
So if you understand English,
İngilizce anlıyorsanız,
and you would like to go more in depth into this book,
bu kitabı biraz daha derinlemesine okumak isterseniz,
We not only have the book for sale on Amazon,
sadece bu Amazon'da satılan kitap yok.
But also online, I have many classes where I go into all the verses in depth.
Aynı zamanda internette de bütün bu kitapları daha derinlemesine girdiğim seminerlerimi bulabilirsiniz.
Okay. You can find them online.
Onları internette bulabilirsiniz.
On my website, there's a link to all of these classes.
Bütün bu sınıflara bir link bulunabiliyor benim web sitemde.
So this book is very much about being authentic and real.
Bu kitap çok otantik olmak ve gerçek olmakla ilgili.
Getting rid of everything in our life that is false.
Hayatımızda sahte olan her şeyden kurtulmakla ilgili.
Getting ourselves in alignment with the truth.
Ve kendimizi de gerçekle aynı çizgiye getirmekle ilgili.
One of the names to refer to Krishna is Param Satvam, which means the supreme truth.
Krishna hitap edilen isimlerden birisi Param Satvam. Bu da en büyük gerçeklik anlamında.
That which is always true in all times and all places and for all people.
Tüm insanlar için her zaman ve her yerde gerçek olan anlamına geliyor.
And the reason in life that we are not happy and peaceful all of the time is that we are not in alignment with what is true.
Ve bizim hayatta her zaman huzurlu ve mutlu olmamamızın nedeni her zaman gerçek olan şeyle aynı çizgide olmamamızdan kaynaklanıyor.
And the reason for this is that we are, without realizing it, we are hiding ourselves from what is true.
Bunun nedeni fark etmesek de kendimizi gerçek olan şeylerden saklıyor olmamız.
We are instead involving ourselves in illusion.
Onun yerine biz yanılsamanın içine girmeye tercih ediyoruz.
Now, the translation of the title of this book is The Splendid Instructions to the Mind.
Bu kitabın anlamını çevirisi zihne verilen talimatlar.
And the original commentator Bhaktivinoda said that this book is what's called in Sanskrit a padati.
Ve bunun esas yorumcusu olan Bhaktivinoda bunun Sanskritçede padati anlamına gelmesi.
That means it is a step by step guide.
Yani bu adım adım bize rehberlik eden bir rehber gibi.
That each of the verses takes us one step closer to ultimate reality.
Ve her bir adım da bizi gerçek, nihai gerçekliğe bir adım daha yaklaştırıyor.
From materialism to natural, spontaneous love for God.
Yani materyalizmden Tanrı'ya duyulan gerçek, doğal ve spontane olan sevgiye doğru.
So we start out in the splendid instructions to the mind with a call for becoming very attached.
Biz zihne talimatlar kitabına bir çağrıyla başlıyoruz. Bu çağrı da tamamıyla bağımlı hale gelmekle ilgili.
Raghunath Das Goswami is asking us to have excessive attachment.
Raghunath Das Goswami bizden aşırı derecede bir bağlanma bekliyor.
And you know what unprecedented means? And unprecedented attachment.
Ya bu da koşulsuz bir aslında bağlanma.
You may think that this is a very surprising way to begin a book on a step-by-step process to spiritual enlightenment.
Yani bu da aslında belki sizin için şaşırtıcı olabilir. Spiritüel aydınlanma ile ilgili adım adım ilerleyecek bir kitabı böyle başlanmış olması.
Why would the first step be to have excessive and unprecedented attachment?
Neden atılacak olan ilk adım koşulsuz ve bu şekilde bir bağlanma olmalı?
Generally we think of spirituality as a path of detachment.
Biz genel olarak spiritüelliği, yani spiritüel yolu bir bağlanma kurtulma olarak düşünüyoruz.
And I'm sure many of you have read the Bhagavad Gita and other yoga texts.
Eminim içinizde birçoğunuz Bhagavad Gita ile yoga ile ilgili diğer metinler okumuşsunuzdur.
And we do find there a large emphasis on detachment.
Ve orada da bağlardan kurtulmaya çok fazla vurgu yapıldığını görüyoruz.
Does anyone know in the Bhagavad Gita what are some of the items that we are supposed to be detached from?
Bhagavad Gita'da bahsedilen bazı konuları hatırlıyor musunuz? Yani kendimizi uzaklaştırmamız, bağlarımızı koparmamız gereken nelerden bahsediliyordu?
Okay, from fruit of activity, from activity where we want to enjoy the result.
Meyvesel faaliyetler, yani sonuçlarından zevk almak istediğimiz faaliyetlerden.
Can you think of the lists of dualities?
Yani belki bu ikilikler listesini düşünebilirsiniz. Hepiniz
From the objects of the senses, yes.
Duyuların nesnelerinden. Evet.
Happiness and distress.
Happiness and distress, yes.
Evet, mutluluk ve kaygı. Honor and dishonor.
Honor and dishonor, yes.
Onur ve onursuzluk.
Success and failure, very good.
Başarı ve yenilgi.
Cold.
Heat and cold, yes.
Soğuk ve sıcak.
High and low. Happiness and distress.
Yüksek ve alçak, yani evet, mutluluk ve kaygı diyebiliriz belki.
I don't think he mentions like mountains and oceans or something. Not that kind.
Yani sanırım dağlardan ve okyanuslardan bahsetmiyor, o şekilde değil.
It's material body.
The body, yes.
Beden, evet.
Relatives.
Oh, friends, enemies, and neutral.
Yani evet, arkadaşların ve düşmanlara karşı nötr olmaktan bahsediliyor.
But yes, also family.
Evet, ama aynı zamanda aileden de bahsediliyor.
So that's a lot of detachment.
Yani bu birçok aslında bağlardan kurtulmayı görüyoruz.
So why is this instruction manual starting with be very attached?
Peki bu talimatlar kitabı neden çok bağlan diyerek başlıyor?
Excessive attachment.
Yani aşırı bir bağlanmadan bahsediyor.
Never before seen attachment.
Yani daha önce hiç görülmemiş şekilde bir bağlanma.
The answer to this is found in the 15th chapter of the Bhagavad Gita.
Ve bunun nedeni de Bhagavad Gita'nın 15. bölümünde görülebiliyor.
Where Krishna talks about this world being an upside down tree.
Krishna burada bu dünyanın ters dönmüş bir ağaç gibi olduğunu söylüyor.
So where do we see an upside down tree?
Peki nerede böyle bir ağacı görebiliriz?
In the reflection in water.
Sudaki yansımasında bir ağacı.
It is upside down and it is also shimmering.
Yani hem ters görünür hem de bulanıktır.
So in this world having attachment is entangling.
Bu dünyada bağlanmak demek kişinin bir şeylere takılıp kalmasıdır.
It's flickering.
Ve bu aynı zamanda da geçicidir. Yani yanıp sönen
bir şey. It's not satisfying.
Ve tatmin edici değildir.
But there is a reality.
Ama bir gerçeklik vardır.
Of which this world is only an illusion.
Ve bu dünyada o gerçekliğin sadece bir yansımasıdır.
And if we want to become detached from the illusion.
Eğer biz bu yanılsamadan kendimizi koparmak istiyorsak.
In bhakti yoga we become attached to the reality.
O zaman biz bhakti yoga'da gerçekliğe bağlanırız.
And then detachment from the illusion happens naturally.
Ve bu şekilde de yanılsamadan kopmak doğal bir şekilde gerçekleşir.
So, I'm sure here in Istanbul you can buy imitation juice.
Eminim burada İstanbul'da gerçek olmayan meyve suları bulabiliyorsunuzdur.
Yes?
Evet. Benim.
So it's just water with a little flavor and a little color and a lot of sugar.
İçinde birazcık aroma olan ve çok şeker bulunan suyla karışmış bir şeyler bulabiliyorsunuz.
So let's say you have a cup of imitation juice.
Diyelim ki böyle gerçek olmayan bir meyve suyuyla dolu bir kabınız var.
So in the other systems of yoga, you have to pour out this false juice.
Ve diğer yoga sistemlerinde de bu gerçek olmayan meyve suyunu dökmeniz gerekiyor.
And then you can just stay with an empty cup.
Sonra da elinizde boş bir kapla kalabilirsiniz.
Or you can try filling it with real juice.
Ya da bunu gerçek bir meyve suyuyla doldurmaya çalışabilirsiniz.
Now that's a very good proposal.
Bu çok iyi bir öneri.
If you could do it very fast.
Eğer bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
If you could pour out the false juice.
Hemen dökebilirsiniz o gerçek olmayan meyve suyu.
Clean it out.
Hemen temizleyip.
And put in the real juice.
Gerçek meyve suyuyla doldurabilirsiniz.
And you could do it all in one minute.
Ve hepsini de bir dakika içinde gerçekleştirebilirsiniz.
But the problem is that we have been drinking this imitation juice for a very, very long time.
Ama gerçek olan da şu ki biz bu meyve suyunu çok uzun bir süredir içmeye.
And so we are a little hesitant to pour it out.
Yani onu dökme konusunda da biraz çekiniyoruz.
And we're afraid of having an empty cup.
Ve boş bir kapla kalmaktan da korkuyoruz.
So Bhakti Yoga, you never have to have an empty cup.
Bhakti Yoga'da hiçbir zaman böyle boş bir bardakta kalmanız gerekmiyor.
You simply take the real juice.
Sadece gerçek olan meyve suyunu alıyorsunuz.
And you start pouring it in.
Ve onu dökmeye başlıyorsunuz.
And it becomes mixed.
Ve ikisi karışıyorlar.
And pretty soon if you keep pouring in the real juice,
ve eğer gerçek meyve suyunu dökmeye devam ederseniz,
the percentage of real to imitation becomes greater and greater.
Gerçek olan meyve suyunun oranı gittikçe artmaya başlıyor.
And you never have to have an empty cup.
Hiçbir zaman da bu şekilde boş bir bardak kalmıyor elinizde.
And after a while it becomes completely real juice.
Ve bir süre sonra tamamen gerçek bir meyve suyuna dönüşüyor.
So that is the beauty of bhakti.
Bu bhaktinin güzelliği.
And therefore we are saying you start with great attachment.
O yüzden de diyoruz ki büyük bir bağlanmayla başlayın.
So great attachment to who or to what?
Peki neye ya da kime böyle bir bağlanma?
So first is to our spiritual teachers.
İlk olarak manevi öğretmenlerimize.
In Sanskrit we call guru.
Bu Sanskritçe biz buna guru diyoruz.
These are the people who help us on the path.
Bu kişiler bize yolumuza yardımcı olan kimselerdir.
These can be the people who give us good instruction.
Bunlar bize iyi talimatlar veren kimseler olabilir.
Or who actually initiate us into the path of yoga.
Ya da yoga yoluna bize inisiye eden kimseler olabilir.
Actually anyone who helps us on the way.
Aslında bize bu yolda yardım eden herkes olabilir.
And it doesn't matter in what from what tradition or where they have come from.
Ve hangi gelenekten veya hangi yoldan geldikleri fark etmez.
We should have great love for anyone who helps us on this spiritual path.
Bu spiritüel yolda bize yardımcı olan herkese büyük bir saygı göstermeliyiz.
And in his commentary, Bhaktivinoda says, "Do not see these helpers simply as saintly persons."
Ve Bhaktivinoda yorumunda diyor ki, bu kişileri sadece aziz kimseler olarak görmeyin.
See them as your friends.
O kimseleri arkadaşlarınız olarak görün.
So the founder of our Hare Krishna movement, Srila Prabhupada, used to sign his letters, "Your ever well wisher."
Ve bizim kurucu acharyamız Srila Prabhupada, Hare Krishna hareketinin kurucu acharyası, mektuplarını imzalarken sizin her zaman iyi niyet dilekçeniz diyordu.
So, of course, these saintly teachers, they are not our friends like a casual buddy.
Yani tabii ki bu aziz kimseler herhangi bir bedene sahip bir kimse gibi bizim arkadaşlık kurmuyorlar.
But in the sense of a person who genuinely cares about us.
Ama onlar bizimle gerçekten ilgilenen kimselerdir.
And then this is also a very important point.
Ve bu da gerçekten çok önemli bir nokta.
We do not have love for our spiritual teachers separate from our love for God.
Ve biz manevi öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, Tanrı'ya duyduğumuz sevgiden ayrı değildir.
But because they are very dear to the Lord, therefore we love them as well.
Ve onlar Tanrı için çok çok değerli oldukları için biz onları severiz.
Everyone who loves God, this is going to be a little tricky. Everyone who loves God should love everyone who loves God.
Tanrı seven her kimse, herkes Tanrı seven herkesi sevmelidir.
So because our spiritual teachers are persons who are very much in love with God.
Ve bizim manevi öğretmenlerimiz de Tanrı'yla çok büyük bir sevgi ilişkisi içinde olduklarını.
When we love God, we love them as well.
Biz Tanrı'yı sevdiğimizde onları da seviyoruz.
Then we are to have great attachment for all people who are on the spiritual path.
Ve bizim aynı zamanda bu manevi yolda olan diğer kimselere karşı da bir bağlılık geliştirmemiz gerekiyor.
So we can say some people on the spiritual path, they have already realized Krishna in his supreme abode.
Bu manevi yolda olan kimselerin bazıları Krishna'yı halihazırda kendi yüce mekanda fark etmiş durumdalar.
We should have great love for them.
Bizim onlar için çok büyük bir sevgi duymamız gerekir.
But whether or not they realize the supreme as Krishna,
ama onlar en yüce olanı Krishna olarak fark etmiş olmasalar dahi,
if they are sincere and serious on the spiritual path,
eğer manevi yolda onlar samimilerse ve ciddilerse,
Bhaktivinoda says in his commentary,
Bhaktivinoda yorumunda şöyle diyor,
regardless of their tradition,
geleneklerine bağımsız olarak,
we should have great love for them.
Onlar için büyük bir sevgi duymalıyız.
This is not just respect.
Yani bu sadece saygı değil.
Can you see this one?
Oradan görebiliyor musunuz acaba?
And this is not just tolerance.
Ya bu da sadece hoşgörü değil.
But a deep love.
Ama derin bir sevgiden bahsediyorum.
And then there are the people in the world who teach morals and ethics as a way of worshiping God.
Ve dünyada aynı zamanda Tanrı'ya ibadet için ahlaki kuralları ve etiği öğreten kimseler de vardır.
But even we should have great love for them.
Onlar için de ama bizim bir sevgi duymamız gerekir.
Even though they are not yet very developed in love.
Onlar henüz Tanrı'ya olan sevgilerine çok gelişmiş olmasalar da.
Then we should have great love for these sacred mantras.
Ve bu ilahi olan mantralara da büyük bir sevgi duymamız.
Just like we were chanting the Hare Krishna mantra.
Aynı Hare Krishna mantrasını söylediğimiz gibi.
So these names of the Lord, they are the same as the Lord himself.
Rabbim bu isimleri Rab'le birdirler.
Even in this world, if we have someone that we love, we say their name with affection.
Bu dünyada bile sevdiğimiz bir kimse olduğunda onun ismini sevgiyle söyleriz.
But of course, in this world, a person's name and the person are not the same.
Ama tabii ki bu dünyada bir kişiyle onun ismi bir değillerdir.
But with Krishna, everything about him is absolute.
Ama Krishna söz konusu olduğunda onunla ilgili olan her şey mutlaktır.
So we should take this name as a very precious jewel.
O yüzden bu ismi çok değerli bir mücevher gibi düşünmeliyiz.
Then in addition to the Lord's name, there are so many prayers and mantras that can bring us closer to him.
Bu Rabbin isminin haricinde bazı dualar vardır. Bunlar da bizim için çok önemli ve Tanrı'ya bizi yaklaştırabilir.
And we should not say these just ritualistically or mechanically.
Ve bunları sadece bir ritüelmiş gibi veya mekanik bir şekilde söylememeliyiz.
But with great love.
Ama büyük bir sevgi katarak söylememiz.
Then we should have great love for holy places.
Ondan sonra kutsal yerlere karşı büyük bir sevgi duymalıyız.
So this can mean a sacred place like in India.
Bu yani Hindistan gibi kutsal yerler olabilir.
But also this place has become a sacred place.
Ama aynı zamanda bu yer de kutsal bir yer haline geldi.
And anyone can establish part of their home as a sacred place.
Herhangi bir kimse evlerinin bir kısmını da kutsal bir yere dönüştürebilir.
Does anyone know the Sanskrit word for a holy place?
Kimse herhangi biriniz yani bunu biliyor mu? Dam. Sanskritçe kelime kutsal yerler için kullanılan Sanskritçe kelimeyi.
Dam is a very special word.
Dam çok özel bir kelime.
It means something that is eternally the spiritual world.
Bu ebedi bir şekilde spiritüel dünyada olan yer anlamına geliyor.
So this place is not a dam.
Yani burası bir dam değil.
A dam, that's only certain places.
Sadece belli yerler yani.
And they even after the whole universe is finished, those places will remain.
Ve bütün dünya yok olduğunda dahi bu yerler var olmaya devam edeceklerdir.
They are sacred. No, regardless of what happens there, they are sacred.
Yani orada ne olursa olsun onlar kutsal olmaya devam ederler.
And other Sanskrit term.
Mandir.
Mandir. Mandir means a temple.
Mandir olabilir. Mandir bir tapınak demek.
But I don't think this place exactly is a temple.
Peki burası gerçekten bir tapınak mı?
But many sacred places are mandirs.
Ama birçok kutsal yer mandirdir.
Any other term?
Başka bir terim geliyor mu aklınıza?
Why you didn't read the text of Srimad Bhagavatam? Why you didn't read text of Srimad Bhagavatam? Now you comment and just proper what he wrote in this book. Why you didn't read?
because there are some people here who are very new to Krishna consciousness. So if you want to listen to my seminars where I am reading, then that is online.
Okay, but first normally we read text and then comments. It's no longer like this one.
I have those seminars also, but I don't think that would be very applicable for this audience. I also have those. This particular presentation I have made for a general audience.
Tirtha?
Yes, Tirtha.
Tirtha olabilir
mi? Tirtha. So, a Tirtha means... It's very difficult to give a class on Sunday. It is a challenge. Because you have some people who have been practicing bhakti yoga maybe for 10, 20, 30, 40 years. And other people, they have come in for the first time. If you come immediately and you give something that is not accessible for the new people, that is not very good. So I tried to make this presentation so it will be something for everyone. Want a presentation just for the serious practitioners? That is a different. I have, I think, 6 presentations on this book for serious practitioners.
And Pazar günü derslerinde biraz meğer Sanskrit yazılıyor.
No, it's okay. So Tirtha is a very good Sanskrit word.
Tirtha çok güzel bir Sanskrit kelime.
It means a crossing place.
A crossing place.
Crossing.
Kesiş.
Like a bridge.
Bir köprü gibi yani.
Or a place where a river becomes very narrow.
Ya da bir nehrin çok darlaştığı bir nokta.
And you can easily cross over.
Ve o noktada kişi diğer tarafa kolaylıkla geçebiliyor.
So it is a place where we can access from the material world to the spiritual world.
Yani bu bizim maddi olan dünyadan spiritual olan dünyaya geçebileceğimiz bir nokta oluyor.
It's like if you are going around with your phone and you find a hotspot where you can connect.
Aynı cep telefonuyla giderken bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi bulmak gibi.
So this place is a Tirtha.
Yani burası bir Tirtha.
And you can have a Tirtha also in your home.
Aynı zamanda sizin evinizde de bir Tirtha'nız olabilir.
And just like you can also become a walking Tirtha.
Siz de kendiniz bir yürüyen Tirtha haline gelebilirsiniz.
Just like you can use your phone to connect other phones.
Aynı sizin telefonunuzu diğer telefonları internete bağlamak için kullanabileceğiniz gibi.
So these tirthas are very special places.
Bu tirthalar çok özel alan yani.
Because from here we can access the spiritual.
Çünkü bu noktalardan biz spiritual alana bir giriş yapabiliriz.
So Raghunath Das Goswami is telling us to have excessive love and attachment for this place.
Raghunath Das Goswami böyle yerler için bizim aşırı derecede bir bağlanma ve sevgi geliştirmemiz gerekiyor.
Why don't you give her the book and she can follow the verses?
Yeah. Ona kitabı verirsin belki. O da kitabları takip edemiyorum.
It's visible.
So that means when we come to this place we should offer some service.
Bu şu anlama geliyor. Böyle bir yere geldiğimizde hizmette bulunmamız gerekiyor.
We could do some cleaning.
Bir temizlik yapabiliriz.
Or some decorating.
Ya da süsleyebiliriz.
That we take care of it.
Yani bu yere bakabiliriz.
The same is true if we set up a holy place in our home.
Aynı şey evimizde de böyle kutsal bir yer oluşturduğumuzda geçerlidir.
That we want to keep it very clean and beautiful.
O yeri çok temiz ve güzel tutmaya çalışırız.
And then we may think, well, all right, I have love for all of these.
Sonra diyebiliriz ki yani şöyle düşünebiliriz, tamam bütün bu şeylere karşı sevgi duyuyorum.
For my spiritual teachers.
Manevi öğretmenlerime karşı.
For other people on the spiritual path.
Yani spiritual yolda bulunan diğer kimselere karşı.
For the holy names and the mantras.
Kutsal isimler için ve mantralar için.
For the sacred places.
Kutsal yerlere karşı.
So that's good. I'm finished.
Tamam diyebiliriz. Her şey yolunda. Bitirdim.
And I think we find this in every system of spirituality and religion.
Ve bunu da her spiritual okulda veya her dinde görebiliyoruz.
Then people say, yes, I have love.
İnsanlar şöyle diyor, evet benim sevgi var içimde.
I love Krishna.
Krishna'yı seviyorum.
So I'm from America, and there we have many Christians who will say, I love Jesus.
Ben Amerika'dan gelen ve orada birçok Hristiyan bulabilirsiniz. Ben İsa'yı seviyorum diyorlar.
Do you have that here also?
Burada da bir şey var mı?
I love Allah.
Allah'ı seviyorum.
But what do you do? That's another thing.
Ama ne yapıyorsunuz? O başka bir konu.
So Bhaktivinoda says that this excessive attachment
Bhaktivinoda şöyle diyor, bu aşırı olan bağlanma
means that we don't just have the emotion.
Sadece duyguya sahip olmamayı gerektiriyor.
And just depend on luck.
Ve sadece şansa dayanmamayı.
I will have some emotion.
Bir duyguya sahip olacağım.
And by luck I will get the mercy of the Lord.
Ve şansa yaver giderse Tanrı'nın merhametini bulacağım.
But he says this means one must also do a process.
Ama bu şu anlamı geliyor, bir kişi aynı zamanda bir süreci de takip etmelidir.
Now in this first verse of Manasiksha.
Ve bu Manasiksha kıtasında da
Raghunath Das Goswami uses the Sanskrit phrase.
Raghunath Das Goswami Sanskritçe bir deyim kullanıyor.
Sada damvan hitva, which means always give up pride.
Her zaman gururu bırak anlamına geliyor.
So we talked yesterday about the value of humility.
Dün biz alçak gönüllünün değeri üzerine konuştuk.
To always give up pride.
Her zaman onuru, yani gururu bırakmak zorundasın.
Actually, our pride is the main thing that is false.
Aslında sahte olan temel şey bizim gururumuzdur.
And we have this saying that pride comes before a fall.
Ve bizim böyle bir deyişimiz var. Düşüşten önce gurur gelir.
So Raghunath Das Goswami is going to now take us through different layers of giving up pride.
Şimdi Raghunath Das Goswami bu gururu bırakmanın farklı aşamalarına doğru götürecek bizi.
Going from the gross to the subtle.
Yani kaba olandan ince olana doğru.
So that we can remove everything that is false.
Bu şekilde biz sahte olan her şeyi sıyırabiliriz.
And come to our authentic spiritual self.
Ve otantik olan spiritüel varlığımıza gelebiliriz.
The first layer of pride is in sound.
Gururun ilk aşaması sestedir.
And I think more and more in religious and spiritual communities, people are coming to understand the importance of sound.
Ve daha çok gittikçe daha fazla bir şekilde spiritüel ve dindar olan topluluklarda insanlar sesin önemini anlamaya başlıyor.
We may have great spiritual attachment.
Bizim çok spiritüel bağımız olabilir.
But if I am hearing and speaking things that are not in harmony with my spiritual attachment,
ama eğer ben spiritüel bağlılığımla uyum içerisinde olmayan şeyler duyuyorsam ve konuşuyorsam,
I will not achieve my objective.
O zaman amacıma ulaşamayacağım.
This is true even in material things.
Bu maddi şeyler için de geçerlidir.
If you want to be successful in a job,
eğer bir işte başarılı olmak istiyorsanız,
and you are always saying, I'm so terrible in my job.
Ve her zaman ben bu işte çok kötüyüm diyorsanız,
I'll never be any good.
Hiçbir zaman başarılı olamayacağım, iyi olamayacağım.
If these are the sounds that one is making,
eğer kişinin çıkardığı sesler böyle seslerse,
then one will not be able to progress.
O zaman o kişi ilerleyemeyecektir.
Yes, are you all aware?
Yes. Herkes bunun farkında mı? Böyle bir şey olduğunu.
So this is a problem where the sounds we are making and the sounds we are hearing are out of sync with what we know is true.
Yani bu şekilde yaptığımız, çıkardığımız sesler veya duyduğumuz sesler gerçek olanla bağlantı içinde.
And we could say that is a kind of pride.
Ve bunun içinde de bütün bir gurur olduğunu söyleyebiliriz.
Oh, I have spiritual attachment.
Oh, benim spiritüel bir bağlılığım var.
I am following a spiritual process.
Ben spiritüel bir süreci takip ediyorum.
I can hear and say and think whatever I like.
Ve ne istersem onu dinleyip, onu söyleyip, onu düşünebilirim.
And I am still so spiritual.
Yine de çok spiritual olmaya devam edebilirim.
So it is a kind of pride.
Yani bu bir tür gurur oluyor.
And it is the very obvious kind of pride.
Ve bu da çok açık bir gururdur.
Because what we say and what we hear is obvious to everybody else.
Çünkü bizim duyduğumuz ve söylediğimiz şeyler diğer herkes için oldukça açıktır.
So it is at a very gross level.
Yani bu çok kaba bir seviye aslında.
So Raghunath Das Goswami in this book uses a lot of metaphors.
Raghunath Das Goswami bu kitapta birçok metafor kullanıyor.
And most of these metaphors are very harsh.
Bazı kullanılan metaforlar da oldukça sert.
He says these sounds that are opposed to our spiritual ideas are like a prostitute.
O diyor ki bizim spiritüel düşüncelerimize aykırı olan bu sesler bir fahişe gibidirler.
Who is going to steal the wealth right out of our heart.
Onlar bizim kalbimizdeki zenginliği çalacaklardır.
So a prostitute may appear to promise love and pleasure.
Bir fahişe kişiye sevgi ve mutluluk vaat edebilir.
But what does she really want?
Ama gerçekten istediği şey ne?
Money.
Para.
So when a person sees a prostitute, he will lose his money.
Bir kişi bir fahişeyle karşı karşıya geldiğinde parasını kaybedecektir.
Maybe his health.
Belki sağlığını kaybedecektir.
His family.
Ailesini kaybedecektir.
His job.
İşini kaybedecektir.
His reputation.
Yani iyi ününü kaybedecektir.
And then the prostitute will also leave.
Sonra da fahişe de onu terk edecektir.
So if we are listening or speaking or thinking sounds which are in opposition to our spiritual path.
Eğer biz spiritual yolumuza aykırı olan, ters olan şeyler duyuyorsak, söylüyorsak veya düşünüyorsak,
then we will find that our spiritual pleasure and realization, that wealth, is gone.
O zaman bizim spiritual aldığımız keyif ve aynı zamanda farkındalığımız bunlar kaybolacaklardır.
So here he's speaking about the ordinary talk of the world.
Bizim burada bahsettiğimiz şeyler dünyevi olan sıradan konuşmalar.
Who is winning the sports games?
Yani kim sporda daha iyi? Kim kazanıyor?
Who got a divorce?
Kim boşandı?
What did this movie star do?
Şu film yıldızı ne yapıyor?
That kind of talk.
Bu tür konuşmalardan bahsediyor.
But then he says there's another kind of sound we also have to be very careful of.
Sonra başka bir tür ses olduğundan da bahsediyor. Çok dikkatli olmamız gereken.
And this you may find very surprising.
Ve bu da size çok şaşırtıcı gelebilir.
These are the sounds of liberation.
Bunlar özgürleşmenin yani kurtuluşun sesleri.
Becoming free from material illusion.
Maddi yanılsamadan özgürleşmenin.
And he says, hearing and making these sounds, it's like a very beautiful tigress.
Yani bu tür sesleri duymak veya bu tür sesleri çıkarmak çok güzel bir kaplana benzer.
Who will eat you?
O da sizi yiyecektir.
So what does this mean?
Peki bu ne anlama geliyor?
Like if we are thinking, oh, this world is so miserable.
Eğer bir şöyle düşünüyorsak, yani bu dünya çok sefil bir dünya.
And it's Kali Yuga, everything's getting more degraded.
Yani Kali Yuga'da her şey gittikçe daha kötüleşiyor.
I have so many problems.
Bir sürü problemim var.
I can't wait to get out of here.
Ya buradan çıkmanın bir yolunu bulamıyorum.
I must be finished with this world.
Ya bu dünyayı bitirmek istiyorum.
What's the problem with making those sort of sounds and hearing those sort of sounds?
Bu tür sesler çıkarmanın veya bu tür sesleri dinlemenin problem neresinde?
The real self is a lover of God.
Gerçek benlik Tanrı'yı sever.
We have a personal relationship of love with Krishna.
Krishna'yla kişisel bir sevgi ilişkimiz vardır.
When we love someone, we voluntarily bind ourselves to them.
Bir kişi sevdiğimizde biz gönüllü olarak kendimizi o kişiye bağlarız.
In the Indian marriage ceremony, they take the cloth and of the husband and the wife and they tie it together.
And Hint evlilik törenlerinde yeni evlenen çift birbirlerinin kıyafetlerini bağlıyorlar.
I don't know if you say in Turkey, but in America when people get married, we say they are tying the knot.
Yani diyorum, you say? Türkçe'de söylüyor musunuz? Ama biz Amerika'da şöyle diyoruz, yani düğüm atmak diyoruz bir kişi evlendiğinde.
Of course, the clothes people wear in American weddings, they have no place to tie in that.
Yani tabii ki Amerika'daki törenlerde kimsenin birbirine bağlayabildiği bir parça kumaşı olmuyor.
But I don't think anyone would like it if their spouse said to them, okay, now you can go.
Ama zannetmiyorum ki hani bir kişinin eşi kendisine tamam artık gidebilirsin dediğinde o kişi mutlu olsun.
Of course, to love someone, one must be free.
Tabii ki bir kişi sevmek için kişinin özgür olması gerekir.
It cannot be forced.
Yani bu zorlanabilir bir şey değildir.
But real love means you voluntarily use your freedom to bind yourself to that person.
Ama gerçek sevgi sizin gönüllü bir şekilde o kişiye bağlanarak özgürlüğünüzü vermenizdir.
That is our genuine spiritual self.
Bu bizim gerçek olan spiritual benliğimizdir.
So if we are focusing just on our freedom, it is like we are destroying our essential nature.
Yani eğer biz sürekli özgürlüğümüze odaklanıyorsak, o zaman o gerçek olan özgürlüğümüzü yok sayıyoruz.
But it looks very spiritual.
Ama bu çok spiritual görünebilir.
Like a beautiful tiger.
Yani güzel bir kaplan gibi.
So how do we get free of these problems of the prostitute and the tiger?
Peki bu fahişin ve bu kaplanın yaratabileceği problemlerden nasıl kurtulabiliyoruz?
Raghunath Das Goswami says we need a jewel.
Bir mücevhere ihtiyacımız olduğunu söylüyor.
So you may be familiar with the fact that many jewels have great power.
Belki bu gerçeği biliyorsunuz da birçok mücevherin çok farklı güçleri vardır.
Different jewels can affect our mentality and our physicality.
Farklı mücevherler bizim mentalitemiz, zihnimizi ve gücümüzü etkileyebilirler.
But what is the jewel here that he says we should get?
Ama onun bahsettiği buradaki mücevher nedir bizim almamız gereken?
It is a jewel of service.
Bu da hizmet mücevheridir.
In the Bhagavad Gita, Krishna talks about five things that are essential in speech.
Bhagavad-gita'da Krishna konuşmada önemli olan 5 tane şey olduğundan bahsediyor.
Does anyone know what those 5 things are?
Bu 5 tane şeyin ne olduğunu bilen var mı?
I think we all talk. It's this important thing to know.
Yani sanırım hepimiz konuşuyoruz. Bunu bilmek önemli olan şey.
Control.
The 5 austerities of speech.
Yani konuşmanın 5 tane felaketinden bahsediyor. Bunlar ne?
Truth. Very good.
Kindness.
It's not exactly kindness. So I'm wondering which one you're looking at. That it has to be beneficial. It has to be helpful. Yes.
Yani,
truthful and beneficial.
Yani bunun doğru olması gerekiyor ve faydalı olması gerekiyor.
And the others?
Pleasing.
The subject matter should be pleasing.
Yani keyif verici olması gerekiyor.
And what else?
Başka ne olması gerekiyor?
The words should not be disturbing.
Yani kelimeler rahatsız edici olmamalı.
Just like sometimes people speak with very harsh words.
Bazı insanlar çok sert kelimeler kullanıyor. It should be about Krishna.
And it should be based on the Vedas.
Ve Vedalara bağlı.
So of those 5, which do you think is the most important?
Peki bu 5 içerisinde hangisinin en önemlisi olduğunu düşünüyorsunuz?
Last.
No, because sometimes you have to say things not to God. Well, you can't always be pleasing. Sometimes you have to tell somebody things that are not pleasing. Sometimes the truth is harmful and it's better to be quiet. You don't say to someone, you have a really ugly baby.
Çocuğun gerçekten çok çirkin diyemezsiniz. Bebeğin çok çirkin.
But yes, beneficial.
Ama faydalı olması.
That whatever we hear, whatever we speak, should be of some benefit to ourselves and others.
Yani konuştuğumuz şeylerin, yani dinlediğimiz şeylerin bize ve diğerlerine faydalı olması gerekir.
Our sound should be in the mood of service.
Ve bizim sesimizin de hizmet modunda olması gerekir.
This is the jewel.
Mücevher budur.
The jewel of service.
Yani hizmet mücevheri.
If we always carry this jewel of service,
her zaman bu hizmet mücevherini taşırsak,
it will destroy this pride in sound.
Bu sesteki gururu ortadan kaldıracaktır.
And then what we hear and what we speak will be in alignment with our spiritual attachment.
O zaman duyduğumuz ve konuştuğumuz şeyler bizim spiritüel bağlılığımızla aynı çizgide olacaklardır.
Now we're going to take the next step.
Şimdi bir sonraki adıma geçeceğim.
A little bit more subtle aspect of pride.
Şimdi gururun biraz daha ince olan bir aşamasından bahsedeceğim.
This is what we do.
Bu da ne yaptığımızla ilgili.
Our behavior.
Davranışlarımız.
Now Raghunath Das Goswami makes a very astonishing statement.
Raghunath Das Goswami çok şaşırtıcı bir ifade kullanıyor.
He says, "Give up dharma and adharma."
Diyor ki dharmayı ve adharmayı bırak.
Dharma means right action, good action.
Dharma doğru olan hareket demek, iyi olan hareket demek.
Adharma means harmful action.
Ve adharma da zararlı olan hareketler demek.
If I don't do dharma and I don't do adharma, what is left?
Yani eğer dharma yapmaz, dharmayı takip etmezsem, adharmayı da yapmazsam ne kalıyor ki geriye?
What kind of action is he asking us to do?
Yani bizden yapmamızı istediği faaliyetler ne tür faaliyetler?
For this we can go to the Bhagavad Gita chapter 4 text 17.
Bunun için Bhagavad Gita 4. bölüm 17. kıtaya bakabiliriz.
And here we find there's 3 kinds of action, not only 2.
Burada 3 çeşit faaliyet olduğunu görüyoruz, sadece 2 değil.
So there is what's called karma.
Karma denilen bir şey var.
That is the same as dharma.
Bu dharma ile aynı şey.
There's vikarma.
Vikarma var.
That is the same as adharma.
O O da Adana gelmiş.
And then there's Akarna.
Sonra Akarna.
Which is different from either of the other two.
Ve bu da diğer ikisinden farklı olan bir şey.
Both Dharma and Adharma entangle us in the law of karma.
Hem Dharma hem de Adharma bizi karmanın yasalarına bağlar.
Now if we are doing good actions,
eğer iyi faaliyetlerde bulunuyorsak,
and this is a very important point,
ve bu da çok önemli bir nokta,
but this is the only thing you can remember from this seminar,
yani bu seminerden aklınıza belki kalması gereken tek şey bu olabilir.
This can change your life.
Bu sizin hayatınızı değiştirebilir.
When we are doing dharma, we are thinking, I am a very good person.
Biz dharmayı takip ettiğimizde şöyle düşünüyoruz. Ben çok iyi bir kimseyim.
I am a good son, I am a good daughter.
İyi bir oğlum, iyi bir kızım.
I am a good husband, I am a good wife.
İyi bir eşim.
I am a good employee.
İyi bir çalışanım.
I am a, whatever we do. I am a good citizen.
İyi bir vatandaşım, her neyse.
I am very good.
Çok iyi.
If we say to our mother, I fixed your car because I am a very good daughter.
Ya annemize dersek ki ben senin arabanı tamir ettim çünkü çok iyi bir kız çocuğuyum ben.
Is that pleasing?
Bu keyif verici olur mu?
Then it's all about me.
O zaman her şey benimle ilgili oluyor.
It's not about that I'm caring about my mother.
Yani annemle ilgilendiğim için yapmıyorum o zaman bunu.
It's about my own ego.
Kendi egomla ilgili oluyor.
And then there are the people who think, I'm really bad. I'm a rebel. I don't follow the rules. I can do what I want. I'm a bad person. That's another kind of ego.
It's
still about me. So let's say that I want to be a very good person. And I think I want to be a good son, I want to be a good daughter.
İyi bir oğul olmak istiyorum, iyi bir kız çocuğu olmak istiyorum.
So who has to agree?
Kimin kabul etmesi gerekiyor bunu?
Parents.
My parents have to agree.
Yani anne babam.
Maybe my brothers and sisters also.
Yani belki erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim.
Maybe my grandparents.
Belki yani büyük babam.
Do they always agree?
Peki bunu her zaman kabul ediyorlar mı? Aynı fikirde oluyorlar mı?
And then when they don't agree,
kabul etmediklerinde,
I become frustrated.
Ben hayal kırıklığı oluyorum.
I think, I spent my whole day fixing your car.
Sonra diyoruz ki, bütün günümü harcadım senin arabanı tamir etmek için.
And you're just complaining.
Ve sen sadece şikayet ediyorsun.
That I didn't fix your door.
Yani kapını tamir etmedim diye.
We become dependent on other people to appreciate us in order to maintain these false identities.
Yani bu sahte kimlikleri koruyabilmek için diğer kişilerin bizi takdir etmelerine bağımlı hale geliyoruz.
We get frustrated with ourselves and with others.
Yani hem kendimizle ilgili hem de diğerlerine ilgili hayal kırıklığı oluyoruz.
We can trace practically all of our relationship problems to having these false identities.
Yani bütün bu sahte kimlikleri her türlü ilişkimize takip edebiliriz.
So if we give up both dharma and adharma.
Yani hem dharmayı hem adharmayı bırakıyoruz.
And we work on the platform of akarma.
Ve biz akarma platformunda
this means we have a completely different identity.
Yani bu da bizim tamamıyla farklı bir kimliğe sahip olduğumuz anlamına geliyor.
Please listen very carefully.
Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin.
This means I work for Krishna's company.
Ben Krishna'nın şirketi için çalışıyorum anlamına.
So what does Krishna's company sell? What is its product?
Peki Krishna'nın şirketinde ne satılır? Yani ürün nedir?
Love, yes, friends.
Sevgi, prema.
And not only do we get to sell love of God, we get to taste it also.
Yani sadece Tanrı'nın sevgisi satmayız, aynı zamanda bunun tadına da varız.
And then everyone we interact with,
ve ilişki kurduğumuz her bir kimse de,
they might be a co-worker in the company,
bu şirkette beraber çalıştığımız bir kişi olabilir,
or a supervisor in the company,
ya da bir supervisor olabilir bu şirkette çalışan,
or a customer,
ya da bir müşteri olabilir,
or maybe they are a potential customer,
ya da belki gelecekte müşteri olacaklar.
Maybe right now they shop at the Illusion Mall.
Belki onlar şu anda yanılsama alışveriş merkezinde alışveriş yapıyor olabilirler.
And that is my real identity.
Ya bu da benim gerçek kimliğimdir.
Then what about all these other identities?
Peki bütün diğer bu kimlikler,
they are just superficial.
Onlar için yüzeysel değil.
It's like if you are a spy.
Yani bu bir ajan olmaya benzer.
And you are going to go spy on North Korea.
Kuzey Kore ile ilgili ajanlık faaliyetinde bulunacaksınız.
So you don't go there and say, "Hello, Mr. Immigration Officer, I am a spy."
Yani oraya gidip selam göçmen bürosundaki bay, ben bir ajanım demiyorsunuz.
You say, "I am a computer expert."
Diyorsunuz ki ben bir bilgisayar uzmanıyım.
So all these other roles that we take in the world.
Yani bu dünyada almış olduğumuz bütün bu diğer roller.
They are like some cover identity.
Bunlar bir örtülü kimlik gibidirler.
But our real business is simply to give others love of God.
Ama bizim gerçek işimiz diğerlerine Tanrı sevgisini vermektir.
Then we are free from the laws of karma.
O zaman karmanın yasalarından özgürleşiriz.
But it's not always easy to act like this.
Ama her zaman bu şekilde hareket etmek kolay değildir.
At this point we have the jewel of service in sound.
Bizim şu noktada seste bu hizmet mücevherimiz var.
But now our actions may not always be in accord with what we speak.
Ama şu anda yaptığımız faaliyetler yani hareketlerimiz tam olarak konuştuklarımızla uyuşmuyor olabilir.
And we see this in all religions.
Biz bunu bütün dinlerde görüyoruz.
People who speak very nicely.
İnsanlar çok güzel bir şekilde konuşabiliyorlar.
And their private behavior is very different.
Ama özel hayatlarında çok farklı davranabiliyorlar.
So this is also a kind of pride.
Bu da bir tür gururdur.
That if I can speak nicely about spirituality, I can do whatever I like.
Yani spiritüellik hakkında güzel bir şekilde konuşabiliyorsam ne istersem yapabilirim diye düşünebilir bir kişi.
And it's a little bit more subtle because other people cannot always see it.
Ve bu biraz daha incedir çünkü diğer insanlar bunu göremezler.
But we know.
Ama biz bunu biliriz.
We know when we are doing something that is against our own ideals.
Biliriz ki bir şey yaptığımızda bu kendi ideallerimize ters düşmek.
So Raghunath Das Goswami says these are like robbers on the path.
Yani Raghunath Das Goswami bunların yolda karşımıza çıkan hırsızlar gibi olduğunu söylüyor.
He says so the person is already on a shining path.
O kişi örneğin ışıldayan bir yoldadır halihazırda.
But there are these robbers with ropes.
Ama yolda bu kapkaççılarla karşılaşıyor ve ellerinde onların ipler vardır.
You probably don't have highway robbers here in Istanbul.
Sanırım bu tür kimselerle karşılaşmıyorsunuz abi otoyolda burada.
Not anymore.
Not anymore.
Artık karşılaşmıyoruz.
When I go to South Africa, this is a problem.
Yani Güney Afrika'da böyle bir problem var.
They tell you you must be careful at the robots.
Robots?
Just translate.
Robotlarda dikkatli olman gerekiyor diyorlar.
Do you have any idea what the robots are in South Africa?
Peki robotların ne olduğunu biliyor musunuz yani Güney Afrika'da?
It's the traffic lights.
Bu da trafik ışığı.
Because when you are stopped at the traffic lights, people will steal your car.
Çünkü trafik ışığında durduğunuzda insanlar sizin arabanızı çalıyorlar.
They may kill you also.
Ve sizi öldürebiliyorlar.
So these robbers on the highway.
Yani bunlar bu yolda karşınıza çıkabilecek olan hırsızlar.
And their ropes are made out of actions.
Ve onların ipleri de yaptıkları faaliyetlerden oluşuyor.
You see? Actions in the ropes.
Yani o faaliyetleri ve ipleri görebiliyor musunuz?
So these are the things that we know are wrong.
Biz bu tür şeyler aslında bizim yanlış olduğunu bildiğimiz faaliyetler.
But we are doing them anyway.
Ama yine de onları yapmaya devam ediyoruz.
Like, I know I shouldn't watch that.
Biliyorum ki bunu izlememem gerekiyor.
And we are watching.
Ama izliyoruz.
I know I shouldn't eat that.
Biliyorum ki onu yememem gerekiyor.
And we are eating.
Ve yiyoruz.
I know I shouldn't do that.
Biliyorum ki bunu yapmamalıyım.
And we are doing.
Ama onu yapıyoruz.
And we feel like someone has a rope around our neck.
Sanki birisi boynumuza bir ip dolamış gibi hissediyoruz.
And is pulling us.
Ve bizi çekiyormuş gibi.
I don't want to do that.
Yapmak istemiyorum.
So Arjuna talked about this problem in the Bhagavad Gita.
Arjuna Bhagavad Gita'da bu problem üzerine konuşuyor.
He said, "Why do I do things that I know are wrong?"
Neden ben diyor yanlış olduğum bildiğim şeyleri yapıyorum?
I feel like I'm being forced against my will.
Sanki ben irademe karşı zorla bunları yaptırıyormuşum gibi hissediyorum.
When I first read that in the Bhagavad Gita, I was 17.
Bunu ilk kez Bhagavad Gita'da okuduğumda 17 yaşındaydım.
And I'm like, yes, what is it? What is it?
Ben de evet dedim, nedir bu ya, nedir?
And Krishna gave the same answer Raghunath Das Goswami is giving here.
Ve Krishna da Raghunath Das Goswami'nin burada verdiği cevabın aynısını veriyor.
He said it is your own lust.
O senin kendi şehvetin diyor.
It is our own lust, our own anger, our own fear, our own envy.
Bu bizim kendi şehvetimiz, öfkemiz, korkumuz veya kıskançlığımız.
So how does this work?
Peki bu nasıl işliyor?
This is very sad.
Bu çok üzücü.
We are thinking we need these things.
Biz bu şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.
A person is thinking, if I don't hold on to my anger, why will I fight for justice?
Yani bir kişi diyor ki, eğer öfkeme tutunamazsam ben neden adalet için savaşayım ki?
If I don't hold on to my envy, why will I compete at work and try to do my best?
Yani eğer kıskanç olmasam neden ben iş yerine daha iyi çalışmaya çalışayım?
If I don't hold on to my lust, I will not take care of my husband, my wife.
Ve eğer şehvete sahip olmasam eşimle ilgilenmem.
So we are holding on to these things.
Biz bu şeylere tutunuyoruz.
And then they are pulling us around and making us do things that are against what we believe.
Onlar da bizi bir yanlara doğru çekiştiriyor ve inandığımız şeylere ters şeyler yapmamıza neden oluyorlar.
But we are keeping them.
Ama onları tutan biziz.
So Raghunath Das Goswami said, what is the solution to this problem?
Ve Raghunath Das Goswami de bu problemin çözümü nedir diye.
He says, you remember the crane.
Bu deve kuşunu hatırlayın.
Do you know what a crane is?
Flamingo,
maybe, but it's a water bird that stands on one leg. What do you call that? What is it? I cannot say Turkish at all. Palakçı. So they are standing on one leg.
Onlar bir ayaklarını üzerine duruyorlar.
With eyes closed.
Gözleri kapalı bir şekilde.
Like a great yogi. Until there is a.
Aynen, yani bir sanki ölüymüş gibi. Ta ki...
Fish, yes, what is fish?
Balık.
Balık. Balık?
Balık.
And then again, yogi.
Balık önce yiyorlar ve sonra yine yogi postuna geçiyorlar.
So this crane is the symbol of the hypocrite.
Yani bu balıkçı aslında bir ikiyüzlünün sembolü.
When Krishna was on this earth thousands of years ago,
Krishna bu dünyadayken binlerce yıl önce,
there was one shape-shifting wizard.
Bir cadı varmış, gemileri hareket ettiren.
And he looked like a crane.
Ve o da bir balıkçı gibi görünmüş.
And Krishna killed him.
Ve Krishna da onu öldürmüş.
So Raghunath Das Goswami is not saying, ask Krishna for help.
Yani Raghunath Das Goswami Krishna'ya yardım isteyin demiyor.
He says, ask people who are devoted to Krishna who kills this wizard of hypocrisy.
Ve o diyor ki, bu ikiyüzlülük cadısını öldüren adanmış kimselerden yardım isteyin.
In other words, we should go to those people who themselves are free from hypocrisy.
Yani biz kendileri ikiyüzlülükten özgürleşmiş olan kimselere gitmeliyiz.
They can be like our guardians on the path.
Onlar bizim bu yoldaki koruyucularımız olabilirler.
And we say, help! I'm being killed.
Biz de diyoruz, yardım edin, öldürülüyorum.
By my own fears.
Kendi korkularım tarafından.
My own anger.
Kendi öfkem tarafından.
My own envy.
Kendi kıskançlığım tarafından.
My own lust.
Kendi şehvetim tarafından.
It's killing me.
Bu beni öldürüyor.
And they will help us to remove these ropes from our neck.
Onlar da bizim boynumuzdan bu ipleri çıkarmamıza yardımcı olacak.
Because when we see their activities, we will get some confidence that it is possible to live without these things.
Ve biz onların hareketlerini gördüğümüzde bunlar olmadan yaşamanın mümkün olduğuna dair bir güven kazanacağız.
By their example and by their help and instructions.
Onların örneğini görerek, onların talimatlarıyla.
So at this point on the path,
ve bu noktada, yani yolun burasında,
we have great attachment for our teachers.
Öğretmenlerimize karşı büyük bir bağ geliştiriyoruz.
For all other spiritual practitioners.
Ve tüm diğer spiritüel yolda pratik eden kimselere karşı.
For holy places.
Kutsal yerlere karşı.
For our mantras and prayers.
Mantralarımıza ve dualarımıza karşı.
We have this jewel of service in the sounds that we hear and we speak.
Duyduğumuz ve konuştuğumuz şeylerde bu hizmet sesini, sesle mücevhene sahip oluyoruz.
In our actions, we do not identify as a very good person or as a rebel.
Yani kendimizi çok iyi bir insan olarak veya bir isyankar olarak tanımlamıyoruz.
But simply as somebody who works to spread love of God.
Ve sadece Tanrı sevgisini yaymaya çalışan bir kişi olduğumuzu düşünüyoruz.
And we are protected by the followers of the killer of hypocrisy.
İkizli ortadan kaldıran kimseye sığınıyoruz. Onların korkusundan.
Now this is already a very high stage. With such a person, their speech is in line with their ideals.
Eğer bir kişinin konuşması ideallerine aynı çizgideyse.
And their actions are in line with their ideals.
Aynı zamanda hareketleri de düşünceleri ideallerine aynı çizgideyse.
But Raghunath Das Goswami says, oh, there's deeper levels of pride and falsity.
Ama Raghunath Das Goswami, gururun daha da ince olan aşamaları olduğunu söylüyor.
Beyond speech and behavior.
Yani konuşmanın ve davranışın ötesinde olan şeyler.
There is the mind.
Orada zihin var.
Now other people know when our speech is opposed to spirituality. And we know when our behavior is opposed to spirituality. But with the mind, we can fool ourselves. We can think, I'm behaving in a very spiritual way.
Şöyle düşünebiliriz, yani ben çok spiritüel bir şekilde hareket ediyorum.
When we're really not.
Ama aslında öyle yapmıyoruz.
And here Bhaktivinod says that on the gross platform, Lust and his friends have been finished. They are now dead by the shining path.
Ve Bhaktivinod diyor ki, Şehvet ve onun arkadaşları bu noktada artık tamamen ortadan kaldırılmışlardır.
And we think, I'm following a spiritual path.
Biz de şöyle düşünürüz, ben spiritüel bir yol takip ediyorum.
I have the jewel of service and sound.
Benim seste bu hizmet mücevherim var.
I'm protected on the path.
Ve bu yolda korunuyorum.
All my actions are good.
Bütün faaliyetlerim iyi.
I'm getting clean and purified.
Yani temizleniyorum ve saflaşıyorum.
And Raghunath Das Goswami says you should look up at your shower. It might be the backside of a very big donkey.
Yani bu üzerindeki duş aslında bir eşeğin arka tarafı olabilir.
That is covering you with burning urine.
Ve seni de yani yanan bir idrarla yakıyor olabilir.
How do we know if we have this problem?
Peki bu probleme sahipsek o zaman bunu nasıl biliriz?
Because it burns.
Çünkü yanar.
If I am following a spiritual process,
eğer ben spiritüel bir süreci takip ediyorsam,
my speech is good,
konuşmam iyiyse,
my actions are good,
faaliyetlerim iyiyse,
but my mind is not peaceful,
ama zihnim eğer sakin değilse,
my mind is not full of joy,
zihnim neşeli değilse,
instead my mind is burning,
onun yerine yani zihnim yanıyorsa,
and I have this problem.
Benim böyle bir problemim var.
That without realizing it, I am bathing in the urine of a very big donkey.
Eğer bunu fark etmezsem de ben aslında çok büyük bir eşeğin idrarında duş alıyorum demektir.
In his commentary, Bhaktivinoda gives many examples.
Yorumunda Bhaktivinoda birçok örnek veriyor.
We'll just give a few.
Ben bunlardan birkaç tanesine değineceğim.
One of them is when I am engaged in spiritual processes, if I am meditating on material things.
Bunlardan bir tanesi spiritüel bir süreç içindeyken maddi şeylere yani meditasyon yapıyorsan.
Hare Krishna, Hare Krishna, I don't have enough money.
Hare Krishna, yeterince param yok.
Hare Krishna, Hare Krishna, I need a new car.
Hare Krishna, Hare Krishna, yeni bir arabaya
ihtiyacım var. Hare Krishna, Hare Krishna, there's a very pretty girl.
Hare Krishna, Hare Krishna, çok hoş bir kız geçiyor.
If one appears to be teaching spirituality but is just trying to impress the opposite sex.
Eğer bir kişi spiritüellik üzerine konuşuyor gibi görünüyor ama aslında sadece diğer cinsi etkilemeye çalışıyorsun.
If we neglect our inner spiritual practices in order to ask materialistic people for money.
Eğer kendi spiritüel faaliyetlerimizi bir yana bırakıyor ve maddi insanlardan para istemeyi tercih ediyoruz.
There are many, many other examples. So if we find that even though we are on the spiritual path, our mind is burning. So what is the cure? Raghunath Das Goswami says, take your mind and give it a bath in the ocean of love.
Raghunath Das Goswami diyor ki, zihninizi alın ve onu sevgi okyanusunda bir duş yaptırın.
So what does this mean?
Peki bu ne anlama geliyor?
Well, where do we find this ocean of love?
Peki bu sevgi okyanusunu biz nerede bulabiliriz?
He says this is found at the feet of Gandharvika Giridhari.
O bunu Gandharvika Giridhari'nin ayaklarında bulabileceğini söylüyor.
This is one of our paintings from the book.
Bu kitaptan bir resim.
So this means that we give our mind to the Lord.
Bu da zihnimizi Rabbe verdiğimiz anlamına geliyor.
And we say, you please tell me where is my problem.
Ve diyoruz ki, Rabbim lütfen sen söyle benim problemim nerede olduğunu.
Because this is a case where the mind is deceiving ourselves.
Çünkü bu aslında zihnin bizi kandırdığı bir nokta oluyor.
If we just introspect,
eğer kendimize bakacak olursak,
and we just ask our mind what is the real problem,
ve sadece zihnimize soracak olursak problemin ne olduğunu,
the mind will not tell us.
Zihnimiz bize bunun cevabını vermeyecektir.
Because the mind is the problem.
Çünkü problemi kendisi zihin.
So how do we do this practically?
Peki bunu pratik olarak nasıl yapabiliriz?
If we look at the Bhagavad Gita, we will see there are four steps.
Bhagavad Gita'ya bakacak olursak dört tane adım olduğunu görüyoruz.
Two steps we do and two steps Krishna does.
Bu adımlarda ikisini biz yapıyoruz, atıyoruz, ikisini de Krishna.
So if we think about the Bhagavad Gita, Arjuna was in this very similar situation.
Bhagavad Gita'ya bakacak olursak Arjuna çok benzer bir durumda bulunuyordu.
In the beginning he said, Krishna, I'm doing the right thing.
Başlangıçta diyor ki Krishna, ben doğru olan şeyi yapıyorum.
I don't want to fight with my elders.
Ben yani büyüklerimle savaşmak istemiyorum.
I'm thinking about the women whose husbands and fathers and sons will die.
Ben eşleri, babaları ve oğulları ölecek olan kadınları düşünüyorum.
I am not greedy for a kingdom.
Ben bir krallık için açgözlülük yapmak istemiyorum.
I'm doing the right thing.
Yani ben doğru olan şeyi yapıyorum.
But my skin is
burning. Ama benim derim yanıyor.
My throat is drying.
Ve benim boğazım kuruyor.
Why am I feeling this burning?
Neden ben bu yanmayı hissediyorum?
He says, Krishna, I surrender to you.
Krishna diyor, ben sana teslim oluyorum.
You show me what is the real problem.
Sen bana göster gerçek problemin ne olduğunu.
So that is the first step.
Bu ilk adımdır.
We go to Krishna.
Biz Krishna'ya gideriz.
I am doing the right thing. Why am I not happy and peaceful?
Ben doğru şeyi yapıyorum. Neden mutlu ve sakin değilim, huzurlu değilim?
I bathe my mind in the ocean of love at your feet. You please show me what is the problem.
Ben senin ayaklarında sevgi okyanusunda zihnimi yıkamak istiyorum. Lütfen sen bana göster neyin gerçek problemi olduğunu.
Now this first step sounds very easy.
Yani bu ilk adım çok kolaymış gibi görünüyor.
But it is actually very difficult to do honestly.
Ama aslında bunu dürüst bir şekilde yapmak oldukça zor.
Because this problem is things that are actually bad for us.
Yani aslında bu problem bizim için kötü gibi görünüyor.
But that we have disguised to make it look like they are good for us.
Ama biz onu öyle bir şekilde gizlemiş durumdayız ki sanki bizim için iyi gibi görünüyorlar.
So these are things that we don't want to see them as they really are.
Yani bu şeyler aslında bizim gerçekten nasıl olduklarını görmek istemediğimiz şeyler.
So if we are going to ask Krishna to show us the reality,
eğer biz gidip Krishna'ya bize gerçeği göstermesini isteyeceksek,
we may be afraid.
Bundan korkabiliriz.
What will he show me?
Neyi gösterecek bana diye.
What will I have to give up?
Neyi bırakmam gerekecek?
What will I have to accept?
Neyi kabul etmem gerekecek?
What will happen?
Ne olacak?
Can you tell me first what will happen?
İlk olarak bana ne olacağını söyleyebilir misin?
And then show me?
Bana göstersen olur mu?
But that doesn't work.
Ama bu işe yaramaz.
That never works.
Bu hiçbir zaman işe yaramaz.
It has to be really honest.
Bunun her zaman gerçekten dürüst.
And if we cannot ask honestly,
eğer biz dürüst bir şekilde soramazsak bunu,
then we have to step back a little.
O zaman biraz geri çekilmemiz gerekiyor.
And say, please give me the courage.
O zaman diyebiliriz ki lütfen bana bunun için cesaret ver.
Give me the courage, give me the faith.
Lütfen bana cesaret ver, lütfen bana inanç ver.
That I can genuinely ask you to show me the truth.
Ki senden bana gerçek anlamda gerçeği gösterebilmen için bunu isteyebileyim.
To see myself honestly.
Dürüst bir şekilde kendimi görebileyim.
That's step one.
Bu birinci adım.
Step two.
İkinci adım.
This is what Krishna does.
Bu Krishna'nın yaptığı şey.
He shows us.
O bize gösterir.
He says, here's truth.
Gerçek bu.
Like he did with Arjuna.
Arjuna ile yaptığı gibi.
He said, here are you, the soul.
O Arjuna dedi, işte sen busun, ruhsun.
Eternal.
Ebedisin.
Powerful.
Güçlüsün.
Beautiful.
Güzelsin.
So wonderful that you will rejoice and relish in your very self.
Yani o kadar harikasın ki kendin için kendi içinde olarak keyif alabilirsin, mutluluk.
And here is my glories as the supreme God.
Ve bu da işte benim yüceliklerim. Ben de Tanrı yüce şahsıyım.
My own abode.
Bu benim gerçek meskenim.
And here is illusion.
Burada da yanılsama var.
Here are your attachments.
Burada senin bağların var.
Here are the modes of nature.
Burada maddi doğanın halleri var.
The attitude of evil persons.
Yani burada şeytani kimselerin davranışları var.
Here is truth and here is illusion.
Gerçek burada ve burada yanılsamadır.
That's the second step Krishna will show us.
İkinci adım bu. Krishna bize bunu gösterecektir.
Third step.
Üçüncü adım.
We have to choose.
Bizim seçmemiz gerekiyor.
After Krishna showed Arjuna spiritual truth and material illusion, what did he say?
Krishna Arjuna'ya spiritual gerçekliği ve maddi olan yanılsamayı gösterdikten sonra ne dedi?
He chose what to do.
It's up to you. It's up to you.
Turkish.
And bu sana kalmış demek.
I met one gentleman from India. He told me, Urmila, this is my favorite verse in the Bhagavad Gita.
Ben Hindistan'dan bir gentlemanla karşılaştım. Ben dedim ki, Urmila, bu benim en sevdiğim kıtam.
Where Krishna says, now you do whatever you like.
Krishna şimdi diyor ki, sen ne istersen onu yap diyor.
He says, I follow this all the time.
Ben de onu takip ediyorum dedi.
So this is the third step where we have to choose truth and reject delusion.
Yani bu da üçüncü adım. Bizim doğruyu seçip yanılsamayı reddetmemiz gerekiyor.
This is also scary.
Bu da korkutucu.
We may have so many fears.
Birçok korkumuz olabilir.
Arjuna also had so many fears.
Arjuna'nın da birçok korkusu vardı.
But once we choose truth.
Ama bir kere biz gerçeği seçtiğimizde.
The fourth step Krishna does.
Dördüncü adımı Krishna atıyor.
He says, once you choose truth, then I remove all of your difficulties.
O diyor ki sen gerçeği bir kere seçtiğinde ben senin bütün zorluklarını ortadan kaldırırım.
And it happens immediately.
Ve bu da hemen oluyor.
And they do not return.
Ve onlar da geri gelmiyor onun zorluklarına.
And then the mind is bathed in an ocean of love.
O zaman da zihin bu sevgi okyanusunda banyo yapmış oluyor.
So we must think this must be the end of the path.
Ve biz de şöyle düşünebiliriz, yolun sonu olmalı bu yolda.
We have great attachment for our teachers.
And manevi öğretmenlerimize çok büyük bağlılığımız var.
For all the others on the spiritual path,
and spiritual yolda ilerleyen tüm diğerlerine de aynı şekilde.
For the mantras and prayers,
mantralara ve dualara karşı.
The holy places,
kutsal yerlere karşı.
We take up a process of spirituality.
Biz spiritualik sürecine başlamış durumdayız.
We have a jewel of service and sound.
Seste bir hizmet mücevherimiz var.
We are protected on the path, so all of our actions are good.
Bu yolda biz korunuyoruz ve bütün faaliyetlerimiz de iyi.
And we destroy self-deceit by bathing our mind in the ocean of love.
Ve bu kendini kandırmayı da sevginin okyanusunda zihnimizi yıkayarak aşıyoruz.
And we may think, there's a party going on in my heart.
Ve diyebiliriz ki kalbimde şimdi bir parti başlıyor.
Raghunath Das Goswami says, you better look in your heart.
Raghunath Das Goswami de diyor ki, sen en iyisi kalbine bir bak.
And see what they are serving for dinner there.
Ve orada acaba akşam yemeği mi hazırlıyorlar?
It may be a dead dog.
Orada öyle bir köpek olabilir.
This dead dog represents honor and praise.
Ve bu ölü köpek de onuru ve yüceltilmeyi aslında sembolize.
And in the heart there can be this wild lady.
Ve kalpte bu vahşi hanım da olabilir.
She is not loyal.
O sadık değil.
Because she wants to eat this dead dog of honor and praise.
Çünkü o bu onur ve yüceltilmenin ölü köpeğini yemek istiyor.
When we want to be praised, we will only stay with people who praise us.
Eğer yüceltilmek istiyorsak sadece bizi yücelten kimselerle birliktelik görürüz.
As soon as someone criticizes us, we don't want to listen to.
Bir kişi bizi eleştirmeye başlarsa onu dinlemek istemeyiz.
Therefore she is not loyal.
O yüzden de o sadık değildir.
And in the back you see these ladies of love.
Arkada da bu sevgiyi temsil eden hanımları görüyorsunuz.
They want to enter the heart.
Onlar kalbe girmek istiyorlar.
This is someone whose mind is bathed in the ocean of love.
Yani bu kişi de zihni aslında sevgi okyanusunda yıkanmış bir kişi.
But as long as there is this dead dog there, they will not go in.
Ama bu ölü köpek orada olduğu sürece onlar içeri girmeyecekler.
And this woman has a boyfriend.
Ve bu hanımında bir erkek arkadaşı var.
His name is Deceit.
Onun da adı hile.
Because when we want to be honored, we will not be honest.
Çünkü biz onur edilmek istediğimizde dürüst olamayacağız.
We will always present ourselves as better than we are.
Her zaman kendimizi olduğumuzdan daha iyi göstermeye çalışacağız.
And this desire for honor, here we have shown many trophies, is at the root of the tree of deceit, which we have shown here with many masks.
Ve burada da kökünde aslında birçok madalyaların olduğu, yani yüceltmenin olduğu ve birçok maske taşıyan dalları olan ağacı görüyoruz. Yani burada hile ağacı.
All pictures from the book.
Bunlar hepsi kitaptan resimler.
So how are we going to get rid of this desire?
Peki bu arzudan nasıl kurtulacağız?
Well, first we should ask a person at this point in the process, what do they want to be honored for?
Yani sürecin bu noktasında olan bir kişiye şunu sorabiliriz. Ne için onur edilmek istiyorsunuz?
We should turn that back on. It's really hot and stuffy.
In this case, it's really
hot. But it's really hot and stuffy. Any ideas? What does a person at this point want to be honored for?
Ya bu noktaya gelmiş bir kişi ne için onur edilmek istiyor? Herhangi bir fikri olan var mı?
Service.
Yes, for their service.
Hizmetleri için.
For their devotion.
Adanmaları için.
They want people to say, "Oh, you are so spiritual."
İnsanların onlara ne kadar spiritüelsin demelerini istiyor.
You are so enlightened.
Çok aydınlanmışsın.
And actually a person at this point in the path is very spiritually advanced.
Aslında bu noktaya gelmiş olan bir kişi gerçekten spiritüelik çok ilerlemiş oluyor.
But if one wants to enjoy that, it is like wanting to eat a dead dog.
Ama eğer bir kişi bunun keyfini çıkarmak isterse bu ölü bir köpek yemeye benziyor.
So the solution is to serve those who actually are spiritually advanced.
Evet, buradaki çözüm de aslında spiritüelik ilerlemiş olan kimselere hizmet etmek.
Who are the great generals in Krishna's army?
Onlar Krishna'nın ordusundaki büyük generallerdir.
They will throw out this desire to be honored for one's spirituality.
Bir kişinin spiritüelliği için onur edilmesi isteğini bu kişiler defedebileceklerdir.
Now how does this work?
Peki bu nasıl işler?
This desire to be honored is actually not a bad desire.
Yani onur edilmek için duyulan bu istek, bu arzu aslında kötü bir arzu değil.
Srila Prabhupada writes that if we do not want to be recognized by Krishna, our life is condemned.
Yani Srila Prabhupada diyor ki eğer biz Krishna tarafından fark edilmeyi istemezsek hayatımız mahvolmuştur.
But Krishna recognizes us for humble service.
Ama Krishna bizi yaptığımız alçak gönüllü hizmetlerle fark eder.
When we do humble service for the saints, then we lose our own desire to be honored as a saint.
Yani eğer biz bu azizler için alçak gönüllü bir şekilde hizmet edersek o zaman bir aziz olmak için, aziz olduğumuz için onurlandırılma isteğimizi kaybederiz.
Because then Krishna honors us for our service.
Çünkü o zaman Krishna bizi hizmetimiz için onurlandırır.
And then the pure ladies of love enter the heart.
O zaman da sevginin bu saf hanımları kalbimize girerler.
And they make the heart like a beautiful city.
Ve bizim kalbimizi güzel bir şehre dönüştürürler.
Where instead of wanting to be honored, we are giving honor to others.
Ve burada da onur edilmeyi istemek yerine biz bütün onuru diğerlerine veririz.
This is our painting of the pure ladies of spiritual love entering the heart.
Bu da bizim resmimiz. Burada saf hanımların kalbe girişini görüyoruz.
Now all pride and falsity is gone.
Şimdi bütün sahtelik ve yanlış olan bu gurur ortadan kalkmış durumda.
One has attained humility.
Kişi alçak gönüllüğe ulaşmış durumda.
In this state, one goes to Krishna and asks for some blessings.
Bu noktada kişi Krishna'ya gider ve takdirlerini ister.
One says, "My dear Krishna, I have so much wickedness and evil in my heart."
Kişi der ki, "Krishna, benim kalbimde birçok kötü olan şey var."
I am very dirty.
Ben çok kirliyim.
But you can grow a garden in this dirt of my heart.
Ama sen bu kalbimin pisliğinde dahi çok güzel bir bahçe oluşturabilirsin.
These obstacles on the spiritual path, they may seem as great as the ocean.
Bu manevi yoldaki engeller
We may think like that, hearing of all these obstacles. Oh, I have so many problems of pride and difficulty.
Benim çok fazla gurur problemim var ve birçok zorluğum var.
Just like an ocean.
Aynı bir okyanusta olduğu gibi.
But by the Lord's mercy.
Ama Tanrı'nın merhametiyle.
He can do a miracle.
O bir mucize gerçekleştirebilir.
Are you ready?
Yes.
How do we chant to three in Turkish?
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bir, iki, üç.
Or you want to say just 3?
No, no. Bir, iki, üç. Is that right?
Yeah.
Bir, iki, üç. Okay. Can we do that together? Bir, iki, üç. And the whole ocean becomes like a very small puddle.
Bu zamanda büyük okyanus küçücük bir su birikintisine dönüşüyor.
It is a dirty puddle.
Yani bu kirli bir su birikintisi.
But we can cross it very easily.
Ama biz onu kolaylıkla üzerine atlayabiliriz.
So we are saying, please give me your mercy so that all that is wicked in me, the whole ocean of problems and difficulties becomes like a very small puddle.
Ve diyoruz ki lütfen bana merhametini ver ki kalbimdeki bütün bu kötülükler, koca bir okyanusa benzeyen bu kötülükler küçük bir su birikintisi haline gelsin.
Then we also ask for another blessing.
Sana başka bir takdis daha istiyoruz.
We say, please give me glowing nectar to drink.
Lütfen bana parlayan bir nektar ver içmem için.
This means that our spiritual form, our spiritual personality, our spiritual service will become revealed.
Ve bu bizim spiritual formumuzun, spiritual gerçekliğimizin ortaya çıkması anlamına gelir.
You cannot see from over there. You can come in.
Oradan göremiyorsunuz sana. İsterseniz böyle de gelebilirsiniz.
So not only that the evil is driven away,
sadece bu kötülük yani bizden uzaklaşmaz.
But the reality of our spiritual form is revealed.
Ama aynı zamanda spiritual formumuzun gerçekliği de bize tezahür eder.
Then when we are in that state, what will we do?
Peki o duruma geldiğimizde biz ne yaparız?
Raghunath Das Goswami says we should do these five things every day.
Raghunath Das Goswami bizim bu beş şeyi her gün yapmamız gerektiğini söylüyor.
And we should do them with enthusiasm.
Ve bunları da hevesle yapmamız gerekiyor.
As if we are drinking five kinds of nectar.
Sanki beş çeşit nektar içiyormuşuz gibi.
These are worship.
Bunlardan biri ibadet.
Glorification.
Yüceltme.
Meditation.
Meditasyon.
Hearing divine pastimes.
Ve bu ilahi olan meşgaleleri duymak.
Offering obeisances.
Ve hürmetlerimizi sunmak.
Could we write that here in Turkish?
Türkçe olarak buraya yazabilir miyim?
Okay. Worship.
İbadet.
And what is the next one? Glorification.
İkincisi de yüceltme.
Meditation.
Meditasyon.
So you're going to have to help me to say this.
Hearing
divine pastimes.
İlahi olan meşgaleleri duymak.
And offering the basis, yes. Okay, so maybe you can help me say this.
Belki bana yardımcı olabilirsiniz.
İbadet?
İbadet.
İbadet. Okay. You jelt me. Okay. Meditasyon. That's meditasyon. Okay. Mescale. Duymak. Meşgale duymak. Okay, and then hürmetlerimizi. Oh my goodness,
Hemet len miz mezi mezi mezi mezi hemet len mezi hemet len mezi hemet len I can't say this hemet len mezi sunmak. Did I get that?
Yes.
Every day.
Her gün.
These five.
Bu beş şey.
İbadet, yüceltme, meditasyon, mezgale dummak, hürmetlenmeyi sunmak. And we should do that like we are drinking nectar. So, right now we're just going to talk about the meditation one.
Şimdi biz sadece meditasyon üzerine konuşacağız.
So far in this presentation,
bu sunumda, bu şu ana kadar,
I have been using only the metaphors from Raghunath Das Goswami and Bhaktivinod.
Ben sadece Raghunath Das Goswami'nin ve Bhaktivinod'un metaforlarını kullandım.
Now I'm going to give Urmila's metaphors.
Şimdi Urmila'nın metaforlarını.
So I hope you like this.
Umarım bunlardan hoşlanırsınız.
So in the commentary, Bhaktivinoda talks about five stages of meditation.
Bu yorumda Bhaktivinoda meditasyonun beş aşamasından bahsediyor.
And stage three has five parts.
Ve üçüncü aşamada beş bölümden oluşuyor.
Does anyone know where in Srila Prabhupada's books he writes about the five stages of meditation?
Srila Prabhupada'nın kitaplarında nerede meditasyonun beş aşamasından bahsedildiğini biliyor musunuz?
Good try.
I know just the last one is Samadhi. Samadhi.
It's actually not the last one. It's
Samadhi,
it's three part five and four.
Oh.
Yani üçüncünün dördüncü kısmı ve beşinci.
But you know where it is.
Ama nerede olduğunu biliyor musun?
So this is your homework assignment. Whole fun assignment. It's a Nectar of Instruction, text 8. If you have Shivaram Swami's book, Sudha Bhakti Chintamani, it is also in there. So, stage 1.
Birinci bölüm.
Hearing.
Duymak.
We are hearing about Krishna in a meditative mood.
Meditatif bir şekilde Krishna hakkında duyuyoruz.
So I'm comparing that to taking milk and putting it in a pot.
Ben bunu bir süt alıp bir tencereye doldurmaya benzetiyorum.
Stage 2. We start accepting and internalizing what we are hearing.
İkinci aşamada duyduğumuz şeyi kabul ediyoruz ve içselleştiriyoruz.
I am comparing that to turning on the fire underneath the pot.
Bunu ben tencerenin altındaki ateşi yakmaya benzeyeceğim.
Stage 3 is actually called meditation.
Üçüncü aşama aslında meditasyon.
This is when the milk starts to boil.
Bu da süt kaynamaya başladığında oluyor.
This has 5 subparts.
Ve bunun da 5 tane alt bölümü var.
Stage 3, part 1.
Birinci bölümü.
When our meditation is interrupted,
bizim meditasyonumuz bölündüğü zaman,
we are stirring the milk,
biz sütü karıştırıyoruz,
and then we are washing the beans.
Sonra bir yandan da fasulye dikiyoruz.
We are stirring the milk,
yani sütü karıştırıyoruz.
Then we are cutting the vegetables.
Orada da sebzeleri doğruyoruz.
We are stirring the milk,
sütü karıştırıyoruz.
And we answer our phone.
Ve bir yandan da telefona cevap veriyoruz.
Stage 3, part 2.
Üçüncü bölümün ikinci kısmı.
Uninterrupted.
Bölünmemiş bir şekilde.
Like you're stirring the milk all the time.
Yani sütü sürekli karıştırmaya devam ediyorsun.
So this is when in meditation you are thinking of one thing about Krishna, leads you to something else, do something else, do something else, and it's a flow of meditation on Krishna.
Yani Krishna ile ilgili düşündüğünüz bir düşünce sizi diğer bir düşünceye aktarıyor. O diğer düşünceye yöneltiyor ve bu da durmadan devam eden bir akış halinde Krishna hakkında düşünmeyi sağlıyor.
stage 3, part 3. Concentrated. The milk is getting thick. Just like even in this class. Some of you are listening to this class and then thinking of other things. You're interrupted.
Yani aynı bu derste olduğu gibi. Siz bazılarınız bu dersi dinliyorlar, bir yandan da dikkatleri dağılıyor.
Some of you are listening without interruption.
Ve bazıları da bölünmeden dinliyorlar.
And some of you are listening without interruption, but it is very deep.
Ama bazıları da hiç bölünmeden dinliyor, aynı zamanda da derinleşiyorlar.
So this stage is when the meditation is both uninterrupted and very concentrated.
Yani bu bölüm aslında hem meditasyonumuz bölünmediğinde hem de daha derinleşinde oluyor.
Third stage, part 4.
Şimdi dördüncü kısma geldik.
This is when it expands.
Bu da yayılmaya başladı zaman.
When meditation goes out of our meditation time.
Meditasyon bizim meditasyon zamanının ötesine geçtiğinde.
Into our life.
Ve bütün hayatımızı kaplamaya başladığında.
Third stage, part 5.
Sonra üçüncü aşamanın beşinci kısmı.
Samadhi.
Samadhi.
Now the milk is cooked.
These
three stages
are
all on the platform of the mind. They are on the platform of the mind. Therefore, in one sense, you can say they are not really spiritual. So this third stage, part 5, this is samadhi of the mind.
Yani bu üçüncü aşamada bahsettiğimiz beşinci alt bölümü oluşturan samadhi aslında zihin seviyesine gerçekleşiyor.
Fourth stage.
Dördüncü bölüme geldik.
Spiritual samadhi.
Spiritual samadhi.
Here you see there's also milk that is fully cooked.
Burada da tamamıyla pişmiş bir sütü görüyoruz.
But there is sugar in it.
Ama onun içinde şeker de var.
What is the difference between the samadhi of the mind?
Peki bu zihin samadisiyle
and spiritual samadhi.
Spiritual samadhi arasındaki fark nedir?
Love.
That is all true.
Bu hepsi doğru.
What happens is that the samadhi of the mind does not become spiritual samadhi.
Neden dolayı hani zihin samadisi spiritual samadhi olmuyor?
It attracts it.
Onu çekiyor.
Jiva Goswami says that Krishna enters our consciousness on the path of our meditation.
Jiva Goswami diyor ki Krishna bizim zihnimize bu meditasyonun yoluyla giriyor.
When I use the mind to meditate on Krishna, he becomes interested.
Yani ben onu meditasyon yapabilmek için zihni kullandığımda bu Krishna'nın ilgisini çekiyor.
And then he himself reveals himself in our consciousness.
Ve o sonra kendisi bize kendini gösteriyor.
Srila Prabhupada calls this spiritual television.
Srila Prabhupada bunu spiritual televizyon diyor.
And then there is a fifth stage.
Sonra beşinci bir aşama var.
This is the birthi.
Bu da birthi.
This is where Krishna comes out of the heart.
Burada Krishna kalpten çıkıyor.
And we see him face to face.
Ve onu biz yüz yüze görüyoruz.
So now we have finished going through the Manasiksha.
Şimdi Manasiksha'yı bitirdik.
Or the splendid instructions to the mind.
Yani zihne verilen talimatlar kitabı.
Here's our painting for the last verse.
Bu, yani bu resimde son kıtayla ilgili.
Which is a benediction.
Bu da bir aslında takdir.
That if anyone sweetly sings the verses of this book.
Her kim ki bu kitabın bu talimatlarını tatlı bir şekilde şarkı şeklinde söylerse
and tries to understand them
onları anlamaya çalışırsa
they will receive the jewel of service
onlar servisin yani hizmetin mücevherine sahip olacaklardır
to Radha and Krishna in Vrindavan
yani Vrindavan'da Radha ve Krishna bu hizmet mücevherine sahip olacaklardır.
This is another painting from our book.
Bu da benim kitabımdan bir diğer resim.
And this one is as well.
Bu da
öyle. Here we see Krishna in the spiritual world.
Biz burada Krishna'yı spiritüel dünyada görüyoruz.
With the leading devotees in each of the relationships.
Ve bütün adınanları da görüyoruz. Farklı ilişkiler içindeki.
So I hope that you enjoyed this presentation.
Umarım bu sunumda hoşlanmışsınızdır.
Again, I'm sorry I was not able to bring books to sell here.
Yine burada satmak için kitapları getiremediğim için üzgünüm.
But they are available for purchase on Amazon.
Ama Amazon'dan satın alabilirsiniz.
So does anyone have any questions?
İçinizde soru soran var mı ya?
I just want to ask about this meditation. So it's, if we are hearing, so it's not happening in a natural way, we need to do effort to step-by-step learning about this, or is natural?
Benim meditasyonla ilgili bir sorum var. Biz bunu sadece duyduğumuzda doğal olarak gelişmiyor mu, yoksa bunun için ayrıca çaba mı sarf etmemiz gerekiyor?
Everything that is on the platform of the mind requires some effort.
Yani zihin seviyesinde yapılan her şey belli bir çabayı gerektirir.
But as one progresses, it gets easier and easier.
Ama bir kişi ilerledikçe bu gittikçe kolaylaşır.
This effort is called in Sanskrit abhyas yoga.
Bu verilen çabaya Sanskritçe'de abhyas yoga denir.
Or sadhana.
Ya da sadhana.
Which means it is a purposeful, deliberate practice.
Yani bu da bir amaca yönelik olan ve kararlı bir şekilde yapılan bir çaba anlamıydı.
But eventually the natural tendency awakens and it doesn't require any kind of effort like that anymore.
Ama nihayetinde doğal olan bir şey uyanır ve artık daha fazla çaba gerektirmez gerçekleştirmek.
That is a very good question. Thank you.
Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim.
If you do everything best, for example, if you do best and pure for Krishna, you I don't understand very well. But you, if you do everything very well, okay, and maybe Krishna brings new problem in the way and tests us.
Do you want to say that in Turkish?
Turkish.
She's Iranian.
Oh, where are you from?
Iran.
Oh, you're from Iran.
Yes.
Can you say that in Turkish?
Yani her şeyi iyi yaptığımızda da Krishna bizim yolumuza bizi test etmek için bazı problemler çıkarabilir mi?
Were you able to understand my English?
Yes.
Krishna is not bringing new problems.
Krishna bize yeni problemler yaratmıyor.
We become aware of our own problems.
Biz kendi problemlerimizin farkına varıyoruz.
And he's asking us, the test is, do you want to keep your old problems or would you like to get rid of them?
Buradaki test de, bu problemleri tutmak mı istiyorsun yoksa bunlardan kurtulmak mı istiyorsun?
Like let's say you want to clean your house and your closet.
Diyelim ki evinizi ve yani klozeti temizlemek istiyorsunuz.
And you invite a friend.
Ve bir arkadaş çağırıyorsunuz.
And they come and they say, oh look, you have this in your closet.
Ve arkadaşınız da getiriyor ki bak klozetinde bu var.
It's all moldy.
Yani çok böyle küflenmiş.
Why are you keeping this?
Neden bunu tutuyorsun?
Oh, this was my grandma's.
Oh, anneannemindi.
But now it's moldy.
Ama şimdi küflenmişti.
So when we take up the process of bhakti, Krishna shows us what old moldy things we are holding on to.
Biz bhakti sürecine başladığımızda Krishna bize bütün küflenmiş ve bizim hala tutmaya çalıştığımız şeylerin neden olduğunu gösteriyor.
That is the test.
Test bu.
He's not going to give you new problems, don't worry.
Yani o size yeni problemler yaratmayacaktır.
Anybody else?
Başka bir soru sorar mı?
About pride.
So
when you find yourself in that stage of pride, by practice, if I understand right, you have to do this follow four step, ask Krishna, like Arjuna. This is how can we practice to get rid of pride?
Well, we...
Yani buradan kurtulmak için bu bahsettiğimiz Krishna'nın Arjuna'ya söylediği dört adımını yani süreci takip etmemiz gerekiyor.
We went through different stages of pride.
Biz
Gurunun farklı aşamaları olduğundan bahsettik.
The first stage was I am a very good person or I am a rebel.
Yani bu ilk aşama ben çok iyi bir kişiyim diye düşünmek veya bir isyankarım diye düşünmek.
We get rid of that by identifying as Krishna's servant.
Ve bundan kurtulmak için de kendimizi Krishna'nın hizmetkarı olarak görüyoruz.
Then we went through the pride of sound.
Sonra sesin yarattığı buradan bahsettik.
That we get rid of by taking this jewel of service.
Ve bundan kurtulmak için de bu servis, hizmet etme müceliklerinden bahsettik.
Wanting to use sound in service.
Yani sesi bu şekilde kullanmaktan, hizmette kullanmaktan.
Then we went through the pride of action.
Sonra davranışlar seviyesindeki gururdan bahsettik.
And that we get rid of by taking the help of people who are free from hypocrisy.
Ve bundan kurtulmak için de ikiyüzlülükten özgürleşmiş olan kişilerin yardımını istiyoruz.
Then we went through the pride of the mind.
Sonra zihnin neden olduğu gururdan bahsettik.
That is the four steps where we submit our mind to Krishna.
Ve bu dördüncü aşamada da biz zihnimizi Krishna'ya veriyoruz.
Then we went through the pride of the heart.
Sonra kalpteki gururdan bahsettik.
That I want to be honored for my spirituality.
Yani ben spiritüelliğim için onur edilmek istiyorum.
That we get rid of by serving the great generals in Krishna's army.
Ve bundan kurtulmak için de Krishna'nın ordusundaki büyük generallere hizmet ediyoruz.
Okay.
Yes.
Yes.
I have a few questions.
Okay.
So, to be honored or to be motivated, I want to know about the difference between these two for the five devotees.
Ben yeni adananlar için motive edilmek ve onurlandırmak arasındaki farkın ne olduğunu sormak istiyorum.
Our motivation is we should want Krishna to honor us for our service mood instead of other humans honoring us for our saintliness.
Yani aradaki fark şu, biz Krishna'nın bizi yani hizmet etme modumuzdan dolayı onurlandırmasını istiyoruz. Diğer insanların bizi yani hizmetimizden veya aziz kimseler olduğumuzu düşünerek onurlandırmasını istemiyoruz.
And second one is about yesterday you talked about humility, and today also you mentioned something that to be humble. So sometimes we see some people before they become devoted, they are more humble, and we talked about this before. So, but and then when spiritual practice started, after sometimes less humble. So how can we confront this problem?
Yani bazı insanlar spiritual pratiğe başlamadan önce daha alçak gönüllü olabiliyorlar ama bu pratiği yaptıktan sonra yani bir süre sonra daha az alçak gönüllü olmaya başlıyorlar. Bu problemi nasıl çözebiliriz?
Spiritual practices reveal problems in the heart.
Yani spiritual pratikler kalpteki problemleri ortaya çıkarırlar.
That might not be obvious before.
Yani daha öncesinde bu problemler o kişi için pek açık olmayabilirler.
It does that.
Yani bunu yapar.
I don't know if I should tell all of you that.
Yani hepinize bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum.
Nobody told me that.
Yani kimse bana bunu söylemedi.
And I was very surprised.
Ben çok şaşırmıştım.
When you don't follow a spiritual practice, everything can look like it is okay.
Yani spiritual bir pratikle uğraşmadığınızda her şey yolundaymış gibi görünür.
But a spiritual practice shows you things in reality.
Ama spiritual bir pratik yapmaya başladığınızda her şey olduğu gibi görmeye başlarsınız. Gerçek. Ortaya çıkar.
So it means it's good if you see it.
It's excellent if you see it.
Yani bunu görmek iyi mi demek oluyor? Bu tabii ki bunu görmek harika bir şey.
And what should we do?
Peki bunun için ne yapmalıyız?
Show me the real problems.
Bana gerçek problemleri göster.
He'll show you.
O size gösterecek.
Choose.
Seç.
He fixes it.
O tamir edecek.
But don't deny it.
Ama bunu yani inkar etmeyin.
When Krishna shows us,
Krishna bize bunları gösterdiğinde,
you're a pure, beautiful, powerful soul.
Sen çok güzel, yani saf ve güçlü bir ruhsun.
And you're holding on to this foolish problem.
Bu aptalca probleme takılıp kalmış durumdasın.
Don't say, no, I'm not.
Sen de dememelisin ki, hayır, takılmadım.
That's not what I want to be.
Olmak istediğim şey bu değil.
Oh, I'm holding on to that?
Ben buna takılmış değil miyim gerçekten?
Me?
Ben mi?
A pure soul?
Yani saf bir ruh olan ben mi?
And I'm holding on to that?
Ben buna mı takıldım?
Yeah. I don't want it. I'm so sorry that I'm holding on to it. It's killing me. I'll let it go. Like that.
Can I say something?
Sure, that's why I'm here.
You were talking like Nanjan Maharaj now for some seconds.
He's very nice, so if I'm talking a little bit like him, that's very good. Anybody else? So we have now more kirtan, yeah?
Yes.
Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Raghunath Das Goswami ki
jai.
Bhaktivinoda Thakur ki
jai.
Jai Your Grace, Srila Mulya Bhattacharya ki
jai.
Jai Guru Pramana.